Ayrım 6.
O yeknesak ahengin, o zarif çınlayışın büyüsüne kapılıp gittiğimde kendimi bulurum hala. Onun için defterliğim revaçtadır. Okuma yazmayı Sultan Hazretlerinin yanındayken öğrenmiş idim. Hattımın kendimce güzelliği hocalarımı hayrete düşürürdü. Elimi kullanmak, hissettiklerimi ellerimden aktarmak arzusu sinemde saklıydı hep. Şimdi de öteden beri merak ettiğim efşanları, kağıttan bahçeleri yapmaya giriştim işte. Makası kağıtların üzerinde mükemmellik gerektiren bir ustalıkla kullanacağım. Kat'ı sanatında hüner göstereceğim bundan böyle elimden geldiğince. Tam da senin duvarların satında müzeyyen bahçe resimlerini görmeye merak saldığın zaman da işte. Kafesimde beklerken alın yazımda Osmanlı mülkünün sahibi olmak var mıdır diye düşünmemeye, fikrimi bu istikamete kaydırmamaya çabalar idim var gücüm kuvvetiyle. Ne var ki bizler için başkaca hedef mevcut değildir ki? Bu zaman zarfında önce seneleri saymamayı öğrendim ben. Bir de ok ve yay yapmayı ustalaştım bu sahada. İşlediğim akça ağacın maddesini elimin altında hissetmek, onu iyice öğrenmek de önce beni meşgul eden. Ve bu ağacı ustalıkla keserek, incelikle şekillendirerek öldürücü bir silaha dönüştürmekti. Ortaya çıkanı kullanmaya, onunla bir can almaya niyetli olmasam da. Belki yerleştirilmiş bir hedefe nişan alabilirdim ancak müsait bir menzile. En hassas ölçüleri en hassas alet edevatla uygulayarak pek bol olan zamanımı bu güzel amele seve seve vakfederek çalışırken hem bir eser meydana getirmenin hazzını tadar idim hem de zihnimi hakikatlerden uzaklaştırır idim. Bana hoca tuttukları Cafer kendini vakfetmiş idi bana bu sanatı öğretmeye ve gün be gün insan sıcaklığı verdi bana. Beraberce bir şey imal etmenin hazzını tattırdı bana. Yaylar ise bahane oldu sadece. İkimizin baş başa verip bir eser meydana getirişimizin manası pek derindi. Ve bir bayram günü pahası bana ayrılan tayinattan ödenmek üzere ısmarladığım murassa aynayı bu sevgili yoldaşıma takdim etmek sanki şahsıma bahşedilmiş bir hediye gibi gelmişti bana. Saltanatını gördüğüm padişahların hepsi, amcazadelerim de, merhum biraderim de, benim bilginlerle değil, herhangi bir el işiyle vakit geçirmemi tercih etmişlerdi, malumumdur. Yine de elimden geldiğince tarih kitaplarını okudum ben. Tarihi anlatan eserlerdeki dersi çıkarmaya uğraştım kendimce. Ulemayı benden, beni ulemadan sakındılar aslında. Faydalı malumata ulaşmamı, muallimlerle meşveret etmemi istemediler. Bu yolla gönlümü kırdıklarını tahmin ettiler mi bilmem. Zaten bilseler de bu onları bir lahza düşündürür müydü, onu da bilmek arzu etmem. Nasıl olsa Ulu Osmanlı mülkünün bir gün gelip de bana kalmayacağını, o güne kadar çoktan öbür dünyaya göçeceğimi farz ediyorlardı. İhtimal ben de o düşüncedeydim içten içe, umurumda da değildi. Hatta biraderim Mustafa'nın ölüm döşeğinde ruhunu teslim ederken Abdülhamid'i bırakın, oğlum Selim'i iclas edin dediğini, oğlunun tahta geçirilmesi istediğini de duydum. Hem de nasıl duydum, her kelimesi bölme hançer misali saplanarak. Ne ki son nefesinde belirttiği bu arzusu yerine getirilmedi işte. Ekber Şehzade bendim çünkü. Hanedanımızın soyunda yaşça en büyük olmakla tahta çıkmak hakkımdı. Alemin nuru, yüreğimin sahibi hünkârım. Haremine girmek için kim bilir kaç kız can atıyordur. Öyle ya, istikbalde pek parlak günler olabilir. Bir kadının erişebileceği en ileri kademeye gelebilir kişi burada. Ne de olsa koskoca Ali Osman'ın haremi başkaca bir yere benzemez. Girmesi zor, bir nevi kale gibi ama çıkması da daha zor. Harem hayatı başlangıçta zor geldi bana. Sevgili kardeşin Esma Sultan'ın sarayındaki rahatlığım yok idi bu yeni dünyamda. Buna karşılık insaftan nasibini almamış kalfalar, amansız harem ağları, taviz verilmez kaideler vardı. Muhteşem kadınlar, muhteşem kıskançlıklar vardı. Her şeyin, herkesin itaat ettiği, sarayın neredeyse en nüfuzlu adamı olan müsamaha yoksunu kızdırağısı vardı. Ve muazzam bir intizam. Ve muazzam bir eğitim en âlâ mektebin ta kendisi. Bir de hep tek bir hedef elbet. Sen. Hünkâr Hazretleri, Veli Nimetimiz Efendimiz. Önünde sonunda senin alakanı celbetmeye muvaffak oldum. Ya da tarih çizgisi öyle istedi. Ne dersen de. Ben sevgili koynunda buldum kendimi. Ve bağlandım sana. Ummadığım kadar, tahayyül edemediğim kadar, içimdeki kopkoyu boşluğu doldu çünkü. Senden aldığım karşılık da sahiden hayret vericiydi doğrusu. Öylesine derin ve aynı zamanda öylesine daimi olamayacak, kaçınılmaz surette. Oysa ben her daim var olacak bir rabıta ararım. Gönlüm bu yolda çırpınır. Beni sinesine alacak, derunumu heyecanla dolduracak, ruhumu saracak bir büyü. Kendimi içinde kaybedeceğim bir hayal. Bazıları ise fazla çaba göstermeden senin iltifatına mazhar oluyor. Evet, mesela Nakşibend Sultan'a olan şiddetli meyliniz malumumdur. Herkesin malumudur. Bu minval üzere tasalanmış değilim. Hattı zatında kendimi bu naçiz kulunu onunla kıyaslamam mümkün değildir. Onun edası haremin içinde şöyle bir süzülüşü yeter de artar bile üstünlüğünü teşhir etmeye, evet. Senin ona gönül düşürüşün tabidir, hakkındır elbet. Lakin sana benim duyduğum muhabbeti duyamaz o. Uzaklardan gelen o Frank dilberinin edalı tavırları seni şaşkına çevirmiştir. Anlatılana göre Cezayirli korsanların Akdeniz'de zapt ettikleri gemideki bu latif çiçek serüvenin sonunda senin hareminde bulmuş kendisini. Zira pek yüksek mevkideki bir hareme satılacağını kestirmişler hemen ve ihtimam göstererek kılına dokunmamışlar. Bu kıymettar görünümlü tazeyi korsanlardan satın alan paşa da ancak sana, Cihan Padişahı'na takdim edilecek nefasette bir armağan olarak telakki etmiş ya onu. Yani tıpkı benim olduğum gibi hoşça bir armağan olmuş o sana. Hareme alındığında geçmişte bıraktığı adın neydi merak ettiğim halde hiç öğrenemedim. Lakin ona münasip bulunan isim yakışmıştır hasbaya. Gönüle nakş olan, gönüle işlenen. Evet, senin gönlüne nakş olmayı pek iyi bildi o. Yahut da gönlün süsü mü demeli? Sadece bir süs, kıymetli bir süs. Ne desem bilmem. Ama bu kurnaz taze de alın yazısını takip ederken talihi kendine itaat ettirmeyi destur edinenlerden imiş meğer. Asla kendine biçemeyeceği bir kadermiş belki bu. Ama bununla baş etmeye ve en ileride yer edinmeye muvaffak olmuş Nakşibend. Ne de muhteşem bir hikayeyle donatmış kendini. Güya asil bir aileden imiş kendisi. Gerçi hali tavrı, hareketleri, kibarlığı, zarafeti inkar edilemez. Hele o kurumlu hali var ya, o bütün haremin sultanıymış gibi buyruklar yağdırışı. Her ne hal ise, kıskandığımı beyan etmek zoruma gider ama dürüstlük var ya içimde. Bağdat Köşkü'nü pek severim. Ceddim Sultan Murat Han'ın bu cengaver padişahın bina ettirdiği bu emsalsiz köşk sarayımın en mutena köşelerinden biridir. Köşkün penceresinden Haliç'e doğru göz atarken hep aynı hatıralar düşer aklıma. Bütün şehre, Asitane'ye hakim bir yerdedir burası da ondan. Devlete sahip olmanın resmine bakmak gibidir buradan manzarayı seyretmek. Uzun, pek uzun senelerden sonra ömrü hayatımın aldığı yeni seyrin ta başlangıcını düşünürüm burada. O günlerdeki pek muğlak hissiyatımı. Soğuk bir kışın ortasındaydı, pek kavurucu bir yazın ertesinde. Topkapı Sarayı'nın hayatımı idame ettirmeme müsaade buyurulmuş odasında ömür doldurmaktaydım. Şimşirli kasrının çini kaplı duvarları ısınmıyordu bir türlü. Ama etrafımı kuşatan soğuk sadece kışın soğuğu değildi elbet. Yalnızlık. Aslında hiç yalnız bırakılmasa da bedenim yine de yalnızlık da o soğuğun kaynağı. Senelerin yalnızlığı. Senelerin soğuğu. Pederim Ahmet Han tahttan feragat etmek mecburiyetinde bırakıldığında hepimiz Şimşirlik Kasrı'nın bu amansız kafesin duvarları arasına girdiğimizde ben 5 yaşını ancak geçmiş bir çocuk imişim malum. Amcazadem Sultan Mahmut Han devralmış idi ya hükümdarlığı, artık Allah'ın gölgesi o idi yeryüzünde. Babam onca ihtişamdan, onca ihtimamdan sonra keşke ölüverseydi o kafese gireceğine diye fikrederdim ben. Ama pek tabidir ki bunu dile getirmeye ancak şimdiki aklımla muktedirim. O zamanlar olan biteni anlamamış bir sabiydim. Validemin yanı sıra yeni yerimize alıştığımızdan hayli daha dar bir mekana taşındığımızda. O sırada onca uzun bir zaman, neredeyse bir ömür orada kalacağımı bilemezdim. Bilemezdim Mahmut Han'dan gayrı Osmanlı salisi, ardından Mustafa-i salisi göreceğimi ve hep o duvarların arasında büyüyeceğimi, o duvarların arasında buluğa ereceğimi, o duvarların arasında ümitsizce hayatı tanımaya çalışacağımı, o duvarların arasında yavaş yavaş yaşlanacağımı ve o duvarların arasında artık bu minval üzere hayat sona erecek diye beklediğim bir sırada, 50 yaşımı idrak ettiğimde Yüce Osmanlı tahtının sırasının bana geleceğini, saltanatın bana nasip olacağını. İşte o soğuk kış gününde yine aynı şekilde başlayıp aynı şekilde sona ereceğini düşündüğüm bir günde, üşüdüğüm odadan bütün hayatımı geçirdiğim, çoklukla yalnızlığımı paylaştığım o küçümen odadan çıkardılar beni. Bir lahzada has odada buldum kendimi. Biraderim Mustafa Han istiska illetine yenik düşüp Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Bana müjdeye gelenlere daha sonra bir yüklü bahşiş vermem gerekti. Her ne kadar bir ölüm hadisesini müjde olarak telakki etmek oldum olası bana tuhaf geldiyse de. Darüssade ağası ve Enderun ağaları bir aceleyle culus merasimini tertiplemeye girişmişler hemen. Has odayı yeni sahibini karşılamaya yüz edivermişler. Kim bilir kaç zamandır orada duran sabit tahtın burasa örtüleri serilmiş, minderleri yerleştirilmiş tekrardan bu kez benim için. Beni kafesimden almaya gelen Darüssade ağasının kafes hayatımdan mümkün olduğunca rahat etmem için gayret gösterdiğini bildiğim, hatta yay imal etme sanatını öğrenmeme önayak olan o ihtiyar ağanın suratında gördüğüm belli belirsiz memnuniyet ifadesi gönlümü ferahlatmıştı. Darüssade ağalığı mevkinin ehemmiyeti pekala malumum idi. İşte bu aşina adam hürmetle koluma girdi, beni henüz yolunu bilmediğim o odanın istikametine çevirdi usulca. Saltanatın alameti farikasını yol aldım yanı sıra. Ürkek adımlarımın görmezden gelişine için için minnet duyarak. O donduran Ocak ayının 21'inde, mübarek Cuma günü saat 9'da, hazır bulunan devlet erkanı Ali Osman'ın 27. padişahı olarak biat etti bana. Tahta çıkışım için tayin edilen bu eşref saat tespit edilmiş. Yeni bir hayata başlayacaktım artık. Yeni bir hayata alışacaktım artık. Yüreğimi ve bedenimi sağlam tutmam lazım gelen bir hayat. Ayağımı sıkı basmam gereken bir hayat. Ve ihtişamı tanıyıp tadına varacağım bir hayat. Bin türlü dertle kuşatılmış olsa da. İşte, şimdi yıldızın kuyruğuna takıldım. Gece bahçesine daldım. Yıldız ışığında yolumu şaşırmadan buldum. Sevgili padişahım, bahçemde gece şimdi. Bahçenin üzerinde uzanan derinliğin laciverdine daldım. Gecenin o iyice koyulmuş rengine boyanan gökyüzüne muhteşem bir kuyruklu yıldız kondurdum. Neredeyse gecenin bir başından öbür başına uzanıyor yıldızın kuyruğu. Bir baştan öbür başa emsalsiz bir ışık saçılıyor. Üzerime doğru, içime yayılırcasına. Öylesine parlak, öylesine göz alıcı. Benim alemimi doldurmuş adeta. Burada kullanacağım kağıdı. Kuyruklu yıldızımı hakkıyla tasvir edecek renkteki, parlaklıktaki kağıdı elde etmek için çok uğraştım. Hayalimdeki renkleri Sümbül Ağa'ya günlerce tarif ettim. Hem de yalvardım. Mesela gül pembe ve erguvani renkleri mutlaka kullanmalıydım ve fıstaki yeşili ve duman rengini ve en derin kırmızıyı ve menekşenin morunu tabii. Bir de şu efşanların rengarenk kağıtlarını çarşıya gidip kendim seçebilseydim. Yine de şükretmeliyim halime. Bu kağıtlarla meydana getirdiğim küçük dünyalar nihayetsiz genişlikteki başka alemleri açıyor önümde. Ola ki kimseciklerin aklına, hafsalasına sığmayan alemlerdir bunlar. Serüvenimi evvela kağıttan bahçeleri hayalimde kurarken adımımı atarım. Ardından alaimi semanın türlü renklerinden kağıtlar seçip de makasın marifetiyle biçimlendirip gönlümce yapıştırdıktan sonra büyü başlar. Artık başka biri oluveririm ben. Bu bahçenin en kenarında bir de bir menekşe var. Küçümen bir mor menekşe. Yüzü hercailiğin dalgalanmalarıyla gölgeli, başının yere yakın oluşuyla tevazu misali. Yanında da bir lale, derin bir kırmızıdan, koyu bir kırmızıdan kesilmiş. Dibi siyahtır, simsiyahtır lalenin, aşk ateşinden yanmış olduğu için. İşte o menekşe de, lale de benim. Ne demiş şair? Mekanım gülşen iken külhan oldu. Yatağım gülden iken diken oldu. İşte, şimdi yıldızın kuyruğuna takıldım, gece bahçesine daldım, yıldız ışığında yolumu şaşırmadan buldum. Bir de uğursuz derler ona, uğursuzluğu arayacak yer bulamadıklarından olmalı. Harem ağaların en yücesi, nedense benimle ilgilenmeye tenezzül eden Cafer Ağa'nın bu bahçemi gördüğünde söyledikleri bile beni ürkütmedi. Güya kuyruklu yıldız dünyada ilk görüldüğünde Sodom ve Gomorra denen bir yerde batmış, ikinci göründüğünde de Mısır'daki Firavun Kızıldeniz'de boğulmuş. Sonra da ne zaman zuhur ettiyse arz hareketleri meydana gelmiş, korkunç zelzeleler, pek tahrip edici vukuat. Halbuki ben gece bahçemin göğüne kendi içimden geçen kuyruklu yıldızımı oturttum. O hiç kaymayacak ki, daima orada duracak, güya arş-ı alaya asılı gibi. Benim gönlümü temsil eder bu yıldız. Tutuşmuş, benzersiz parlaklıkta, alev alev ve gelip geçiciliği reddeden. Hep bir yerleri, bir şeyleri aydınlatma peşinde. Evet, efşan bahçeler yapmakla içimi dökerim ben. Oraya koyduğum her bir çiçek, her bir ağaç, her bir taş ayrı bir mana. Bu mevzuda neredeyse hiçbir tedrisat görmedim. Sadece senin hazinenden çıkma kimi kağıttan bahçeyi, o muhteşem efşanları bir yazı çekmecesinin üzerinde, bir de bir mücevher kutusunun üzerinde gördüm Hazreti Hünkârım. Sen bu iki kutuyu İki pek muteber gözlerine armağan etmiştin ya önceden, hatırlar mısın bilmem, malum bazı kadınlarını unut verirsin ya. Her ne hal ise bu kadınlar hediyelerinin kıymetini bilemeyecek kadar nankördüler. Bir çift küpe ya da bir gerdanlık onları çok daha memnun kılacaktı. Böylece bu kutulara erişebildim ben işte. Senin gönlünü hoş etmiş olan Binnaz ile Dilpezir, isimleriyle müsemma bu iki nazlı taze, bu kez fazla nazlanmadan bu fevkalade emekle müzeyyen sanat eserlerini bana vermeyi kabul etmişlerdi. Elbette benim bin emekle elde ettiğim bileziklerin karşılığında. Kutuları elime alınca ihtirasla inceledim kapaklarının üzerindeki manzaraların ihtişamını. İncecik makasın hünerli kullanımıyla göz nurunun en kesitiyle ortaya çıkan bu kağıttan bahçeleri, bu hususi dünyaları. Bunları meydana getiren üstadın o renkli kağıtları nasıl fevkalade bir dikkatle birbirinin üzerine yapıştırdığını hayretle fark ettim. Her bir kağıttan yaprağın, her bir kıvrımlı dalın, her bir nazenin çiçeğin izini sürdüm ben o anda. Boşuna bu sanatta bahar kesmek demiyorlar. Harem ağası Sümbül, ben biçare cariyenin nihayetsiz merakımı, coşkulu hevesimi, yılmaz çabamı fark etmişti. Zaten bana oldum olası diğerlerinden farklı muamele ederdi o. Sanki içimde farklı bir şeylerin olduğunu ilk geldiğimde anlamıştı. Sonunda bir iyilik yaptı bana, azımsanamayacak bir iyilik, hem de nüfuzunu kullanarak Daha doğrusu kendisine ödenen kimi borçların alacağını bir çırpıda talep ederek zannımca, zaten nasıl başardığını hiç düşünmedim ben, sormadım da. Bildiğim Sümbül Ağa'nın düşünmeden hareket etmeyeceğiydi. O birinden bir iyilik talep etti mi bilir ki isteği yerine getirilecektir. Yoksa hiç istemez, zira her yerde elleri, gözleri vardır onun ve ona borçlu olan çoktur. Bana yaptığı iyiliğin karşılığını ise beklemiyordu üstelik. Ancak böylesi bir el uzatışın kendince sevap olduğunu biliyordu galiba. Bilhassa Sümbül Ağa bir gün beni bir güzel örtüp sarmalayıp elimden tuttu, haremin girişindeki odaya götürdü, Efcancı Mehmet Efendi'yi de oraya getirip ders verdirdi bana. Bu birkaç kez tekrarlandı, usulca, sessizce.